Ayrım 2, sayfa 7. Ter içindeydim. Soluk soluğa koşuyor, karanlık ve izbe berhaneye o acımasız ve gaddar adamdan daha önce varmaya çalışıyordum. Sevgilim, hayatta değer verdiğim tek kadının geleceği, oraya daha önce erişmeme bağlıydı. Adalelerim kasılmış, bütün vücudum gerilmişti. Her an sağ baldırıma kramp girmesinden korkuyordum. Heyecanın damarlarımda yarattığı adrenalin son raddeye varmıştı. Çamur içindeki yolun tepeye varan rampasını tırmandığımda birden karanlıklar içindeki berhaneyi gördüm. Üst odada ışık vardı. Korkunun acısı yüreğime oturdu. Geç kalmıştım. Gaddar düşmanım benden önce varmış olmalıydı. Şimdi yokuş aşağı daha hızlı iniyordum. Korku yüreğimi dağılıyordu. Her şey şu birkaç dakika içinde belli olacaktı. Koşu temponu daha da arttırdım. Printer atlet gibi mesafeleri kat ediyordum. Ama ne yaparsam yapayım, geç kalmış olmanın ezikliğini ruhumdan silkip atamıyordum. Bu sanki finişi olmayan bir koşuydu. Bu duyguyu daha önce yaptığım atletizm yarışmalarından, da yaşardım. Son metrelerde finiş çizgisi bir türlü gelmek bilmezdi. Ne var ki bu seferki yarış bir müsabaka değil, hayatımla yaptığım bir savaştı adeta. Derya'nın hayatta kalması benim başarıma bağlıydı. Son metreleri yutarcasına aldım. Şuurum tam yerinde sayılmazdı. Tek arzum düşmanımdan evvel varmaktı. Yağan yağmurdan yumuşayıp çamur deryası haline gelmiş yolu bitirdiğimde bacaklarımda kalan son dermanla tahta kapıyı bir tekmede ardına kadar açarak berhanenin karanlık boşluğuna daldım. İki katlı bu evi çok iyi biliyordum. Üst katta Derya'nın çırılçıplak bağlı olarak masanın üzerine yatırıldığı odayı da. Bu onu kaçıncı kurtarışımdı. Ama er veya geç bir seferinde ben kaybedecektim. Hiçbir yarış her seferinde kazanılmazdı. Tek bildiğim şey, yarışı kaybedersem sevgilimi de sonsuza kadar bir daha bulamayacağım idi. Bu ihtimalin yürek çarpıntısıyla önümde uzanan tahta ve köhne basamakları tırmanmaya başladım. Berhanenin içindeki inanılmaz sessizliği şimdi ikişer üçer atlayarak çıktığım basamakların gök gürültüsünü andıran gıcırtıları bozuyordu. Her an güçsüzlükten tükenip yere yuvarlanabilirdim. Tekmil kaslarım artık beynimden aldıkları emre isyan ediyorlardı. Ne kadar zamandan beri bu cehennemi koşuyu sürdürdüğümü hatırlamıyordum. Derya'nın bulunduğu odanın kapısı aralıktı ve o aralıktan karanlık koridora solgun bir ışık sızıyordu. Sonunda varmıştım işkence odasına. Hiç tereddüt etmeden yüklendim kapıya. Kapı ardına kadar açıldı. Bu sahneyi daha önce de çok görmüştüm. Manzaranın vahşeti yüreğimi kor gibi yaktı her zamanki dehşetiyle. Sevgilim o ince uzun tahta masanın üzerinde çırılçıplak ve bağlı olarak yatıyordu. Tepede sallanan çıplak ampulün duru beyaz teni üzerinde kırılan ışıkları o tapılacak güzellikteki bedeninde açıklıklı koyulu gölgeler yaratıyordu. Ama manzaranın en korkunç yanı hemen masanın başında ayakta duran o iblis herifin elindeki sivri hançerdi. Bu sefer geç kalmıştım. O hain adam yarışı kazanmış ve benden evvel odaya girmeyi başarmıştı. Çaresizlikten gözlerim karardı. Kalbimin duracağını hissettim. Artık onu durdurmam imkansızdı. Adam çoktan elindeki hançeri havaya kaldırmış ve menfur emeline ulaşmak üzere olduğunu, ince mor dudaklarına yayılan sinsi gülüşüyle adeta benle alay eder gibi yüzüme bakarak sırıtıyordu. Son bir gayretle hamle yaptım ama nafileydi. Sivri hançeri yıldırım hızıyla sevgilimin kalbine sapladı. Oluk gibi bir kan sütunu odanın tavanına kadar sıçradı. Gözlerim dehşetle irileşti. Her şey bitmiş, yetişememiş ve bu defa deryayı kurtaramamıştım. Şimdi tavandan yağmur gibi sevgilimin kanı damlıyordu cansız bedenine. Kımıldayamıyordum. Katil ise isterik kahkahalar atmaya başlamış, zaferini kutluyordu. İlk şaşkınlığım geçince çığlıklar atmaya başladım. Avaz avaz bağırıyordum. Sevgilimi bu kez kurtaramamıştım. Omzuma dayanan bir el şiddetle beni sarsıyordu. Gözlerimi açtığımda bir an kendime gelemedim. Soluk soluğaydım. Sucuk gibi terlemiştim ve bisiklet yakalı fanilam terden vücuduma yapışmıştı. Başım dönüyordu. Şaşkın nazarlarla beni dürten sevgilime baktım. Derya harika güzellikteki iri mavi gözlerini üzerime çevirmiş, "Hayatım, yine kabus görüyorsun. Uykunda avaz avaz bağırıyordun," dedi. Bir an olaya uyum sağlamakta zorlandım. Sevgilimi yanı başımda sağ ve sağlıklı görmek inanılmaz bir sevinç yaratmıştı bende. Ama ne yazık ki bu sevincimi dahi ifade edecek halde değildim. Bir süre bir deryaya bir de boş gözlerle yatak odamın tavanına baktım. Derya yanı başımda yatağın içinde geceliğiyle bana sarılmıştı ve odanın tavanından damlayan kan filan yoktu. Yine sık sık gördüğüm o kabusu yaşamıştım. Ama karabasanım her seferinde beni biraz daha sarsıyor, fiziksel ve ruhsal yaralar açıyordu içimde. Uyanmama rağmen hala dengemi sağlayamamıştım. Kalbim deli gibi çarpıyor, soluk almakta zorlanıyordum. Saçlarımı okşayıp beni teskin etmeye çalışan Derya, "Yine aynı kabusumu gördün?" diye sordu. O da ona cevap veremedim. Ağzım kurumuş, dilim damağıma yapışmıştı. Sualini anlamıştım. Başımı onaylarcasına sallamaya gayret ettim. "Biraz su ister misin?" "Güçlükle lütfen," diye fısıldadım. Ama sanki dilim kuru bir odun parçası gibi ağzımın içinde dönmüyordu. Sevgilim hemen yataktan kalkmış, yalın ayak bana su getirmek için yatak odamızdan dışarıya fırlamıştı. Onun uzaklaşışını arkasından seyrettim. Saçmaydı ama bir an olsun yanımdan ayrılışı bile yine yüreğime korku salmıştı. Kabuslarımda gördüğüm o sinsi düşmanımın yine ortaya çıkıp Derya'ya saldıracağını düşündüm. Korkarım artık gerçeklerle rüyaları ayırt edemeyecek hale geliyordum. Ürpermem anlamsızdı. Karabasan çoktan bitmişti ama Derya'nın odaya dönüşünü korkuyla bekledim. Vücudunun cezbedici bütün hatlarını ortaya çıkaran kısacık şeffaf geceliğiyle odaya döndüğünde rahatlamıştım sanki. Elindeki bardağı kuruyan dudaklarımı uzatıp suyu içmeme yardım ederken ona minnetle ve sevinçle bakıyordum. Bana suyu içirdikten sonra hemen şifonyerin çekmecesinden kuru bir fanila çıkarıp sırtımdaki lök gibi ıslak fanilamı değiştirmeye kalkmıştı. Hiç sesimi çıkarmadan bir çocuk gibi yaptıklarını izliyordum. Beni yatırıp yeniden yatağa yanıma uzandığında "Bu böyle devam edemez," diye homurdandı. "Seni bir doktora götürmeliyiz. Bu kabuslar çok sıklaştı." Derya'nın haklı olduğunu biliyordum. 6 aydan beri sık sık gördüğüm bu kabuslar beni rahatsız ediyor, geceleri uykularımı kaçırıyor ve en mühimi ruhsal dengemi zorluyordu. Hemen hemen her seferinde aynı şeyleri görüyordum. Biricik sevgilime saldıran kötü bir adamı, şeytan ruhlu melanet kumkuması, kötülük timsali, bize kin ve garez kusan tanımadığım bir adamı. Evet, karabasanlarımın kötü kişisini hiç tanımıyordum. Tamamen hayallerimin mahsulüydü. Derya'yı neresi olduğunu bilmediğim uzak, tenha ve karanlıklar içindeki bir evde kıstırmış, soyup tahta bir masaya bağlamış ve onu öldürmeye hazırlanırken görüyordum hep. Ama her seferinde son anda yetişip onu kurtarmayı başarırken ilk defa bu gece kabusumda onun öldüğüne şahit olmuştum. Belki de bu yüzden de bu son kabus beni ziyadesiyle sarsmıştı. Doğru bir doktora gözükmeliydim artık. Şayet bu bir hastalık nöbeti ise çok artmıştı. Durum ruhsal sağlığımı tehdit ediyordu. Nöbet sonrası ve onu takip eden gün içine kapanık, sarsılmış, dengesini kaybetmiş, somurtuk ve aksi bir adam haline dönüşüyordum. Özellikle son bir ay içinde karabasanlarım çok artmıştı. Bazen haftada 2 kere başıma geliyordu. 32 yaşında genç ve sıhhatli sayılırdım. Ne var ki doktora gitmek istemiyordum. Zaten 32 yıllık hayatım boyunca sadece iki kere doktorlarla münasebetim olmuştu. İlki henüz küçük bir çocukken geçirdiğim kızamık hastalığı sırasında, ikincisi ise Fenerbahçe kulübünde atletizm yaptığım sıralarda zaman zaman sağ baldırımı aşırı zorlamadan kramp girmesi nedeniyle fizikoterapiste yaptığım tedavi sırasındaydı. Bu iki vakanın dışında doktorlarla temasım olmamış sayılırdı. Her şey 6 ay evvel yine bu yatakta başlamıştı. O gece yalnızdım. Telaşla uyanmış, kötü bir rüya gördüğümü sanmıştım. Herkes böyle rüyalar görebilirdi. Hiç önemsememiştim. Nitekim az sonra sırtımı dönüp uyumaya devam etmiştim. Aynı rüyayı birkaç gece sonra tekrar görünce de pek mühimsememiştim. Lakin aynı şeyleri 3. 4. kere görmeye başlayınca bir anormallik olduğunu sezinlemiştim artık. Ruh sağlığı hakkında fazla bir şey bilmezdim. Ama şuur altı bir olayın beni rahatsız etmeye başladığında yavaş yavaş rüyamın bir kabusa dönüştüğünü hissedince kavramıştım. Artık her seferinde kanter içinde uyanıyor, bütün benliğimde aşırı bir yorgunluk hissediyor ve ertesi günü berbat geçiriyordum. 4 ay öncesine kadar gördüğüm rüyalardan Derya'ya hiç bahsetmemiştim. Ne anlatabilirdim ki? Rüyalarımda seni hep metruk bir evde çırılçıplak bir masaya bağlanmış, kötü bir adamın saldırısına hazırlanırken gördüğümü mü söyleyecektim? Çok tuhaftı ve sevgilim tarafından yanlış da anlaşılabilirdi. Rüyalarımda Derya'yı çırılçıplak görmem ister istemez cinsellik bağlamında anlamsız bazı çağrışımları akla getirebilirdi. Oysa onunla gayet dengeli ve sağlıklı bir cinsel hayatımız vardı. Ama bir gece bir arkadaş partisinin sonunda yine benim evimde birlikte uyurken yeniden o kabusu görmüş ve çığlıklar atarak uyanmıştım. O zaman sevgilime beni rahatsız eden rüyalarımdan bahsetmek zorunda kalmıştım. Önce pek önemsememişti. Derya tıpkı benim gibi, lakin kabuslarım sıklaşınca o da endişeye kapılmıştı. Hala terliyordum. Bu kez garip bir utanç kaplamıştı beni. Buna bir tür korku da denilebilirdi belki. Manasız olduğunu biliyordum. Ama bu son kabusta sevgilimin hayatını kurtaramamış, gözlerimin önünde o iblisin Derya'yı öldürmesine engel olamamıştım. Diğerlerinden farklıydı bu geceki. Ne ifade ediyordu acaba? Ağzımı açıp hala usul usul okşayarak beni sakinleştirmeye çalışan sevgilime bir şey söyleyemiyordum. Ama aklıma yeni bir düşünce saplanmıştı. Acaba bu geceki kabusumun elim sonucu onun hayatını kurtaramamam gördüğüm karabasanlarında bittiğini mi ifade ediyordu? Belki saçma bir düşünceydi ama onun hayatta kalmasını sağlayamamışsam bir daha ne görecektim? Mükerreren aynı sahneyi mi? Sağlıklı düşünemediğimin farkındaydım. Ama bu düşünce bile içimde yarattığı tüm burukluğa rağmen sanki bana bir ümit ışığı gibi gelmişti. Belki de bir daha bu berbat karabasanı görmeyecek, ondan tamamıyla kurtulacaktım. Ayşe beni yatırmış, üstümü örtmüş, dirseğinin üstüne yaslanarak bir eliyle de hala terden ıslak saçlarımı okşuyordu. Yumuşacık sesiyle fısıldamıştı. "Yarın sabah ilk işim bir psikiyatrdan randevu almak olacak," dedi. "Bu böyle devam edemez. Artık itirazlarını dinlemeyeceğim." Sesimi çıkarmadım. Yavaş yavaş toparlanıyordum. Soluklarım belli bir intizama girmiş, titremelerim düzelmişti. Ama az az da olsa terlemeye devam ediyordum. Yorgun bakışlarımı sevgilime mavi gözlerine çevirdim. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı. Onu çılgınlar gibi seviyordum. Rüyamda bile olsa öldüğünü görmek, hele böyle elim bir cinayete kurban gitmesi, benliğimde tarifsiz bir acı yaratmıştı. İsteğine karşı gelmek istemiyordum ama bir ruh doktoruna ne anlatacaktım? Sevgilimin saldırıya uğradığını mı? Sık sık gece uykularımda aynı sahneyi gördüğümü mü? Doğrusu tababetin bu dalı hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Ama duyduğum kadarıyla doktor bilincimle şuur altımda yer eden olaylar arasında bir bağlantı kurup kabuslarımı gün ışığına çıkarmaya çalışacaktı. Belki Ayşe sadece bir araçtı. belki de yıllar önce sebebini bilmediğim veya hatırlamadığım bambaşka bir hadisenin etkisi altındaydım. Hafızamı zorlayıp ruhumu tehdit eden, belki de çocukluğumdan kalma bambaşka bir olayın mevcudiyetini anımsamaya çalıştım. Lakin aklıma hiç böyle bir vaka gelmiyordu. Çocukluk ve gençlik yıllarım son derece huzurlu ve sakin geçmişti. Beni etkisine alabilecek herhangi bir olay kesinlikle aklıma gelmiyordu. Biraz daha bekleyelim dedim Ayşe'ye. Daha neyi bekleyeceğiz ki? Nasıl sarsıldığını görmüyor musun? Belki de bitmiştir. Bu sonuncusu olmuştur. Kim bilir? Bir daha bir kabus görmem. Kendi kendini kandırmaya çalışma Murat dedi sevgilim. Ne bitmesi? Bilakis son zamanlarda kabusların daha da sıklaştı. Çocuk gibi hareket ediyor, doktora gitmekten korkuyorsun. Ne kadar anlamsız biliyor musun? Psikiyatrların muayenehaneleri senin gibi hastalarla dolup taşıyor. Bunda utanılacak veya çekinilecek bir yanı yok. Kesinlikle sıhhatli bir durum değil bu. Acele etme diye fısıldadım. İnan bana, bu sonucu gördüğüm kabus olabilir. Garipseyerek yüzüme baktı. Sonuncu olduğuna nasıl hükmediyorsun diye sordu. Yutkunmak zorunda kaldım. Son kabusumda onu kurtaramadığımı söyleyemezdim. Bilmem diye fısıldadım. İçimden bir his bunun sonuncu olduğunu söylüyor. Gülümsedi. Yine onu atlatmaya çalıştığımı sandı. Olumsuzca başını iki yana sallayıp "Hayır, bu defa beni atlatamazsın artık." diye söylendi. "Yarın tanıdığım bir doktordan randevu alacağım." dedi. İtiraz edemedim. Kolumdaki saate bir göz attım. Gecenin üçüydü. Genellikle kabuslarım hep böyle tam uykuya daldığım ilerlemiş saatlerde geliyordu. Bakışlarımı sevgilime çevirdim. Uyku mahmuruydu ama o kadar güzel görünüyordu ki elimde olmadan hayranlıkla onu süzdüm. Sanki aklımdan geçenleri sezmiş gibi, "Hadi şimdi uyumaya çalış, çok yorgun görünüyorsun." diye fısıldadı. Sonra o da yanıma kıvrılıp yorganın altına kaydı. Yorganın altında elini tuttum. Sıcacık ve yumuşacıktı. Kabuslarıma lanet ettim içimden. Bunun kesinlikle beynimin bana oynadığı bir oyun olduğundan emindim. Ama bir an için dahi olsa onu kaybetmek korkusu bütün dehşetiyle içime sinivermişti. Neden sonra bana şaşırmış nazarlarla baktığını fark edince parmaklarımın arasında kalan elini heyecandan fazla sıktığımı anlayıp hemen gevşettim. Karabasanın etkisinden tamamen sıyrılamadığımı hissediyordum. "Hadi artık elektriği kapatacağım," dedi. "Uyuyabilecek misin?" "Tamam, söndür ışığı," diyebildim. Derya uzanıp kendi tarafındaki gece lambasının butonuna bastı. Yatak odası bir an zifiri karanlığa büründü. Gerçi kapalı perdelerin arkasından sokağın az da olsa yetersiz ışığı odaya sızıyordu. Ama gözlerim o kifayetsiz aydınlığa alışıncaya kadar ruhumu kasvet kaplamıştı. O an bir şeyin daha farkına vardım. Karanlıktan hoşlanmıyordum. Gariptir ama bunu sanki ilk defa hissediyordum. Daha önce karanlığın ürkütücü tesirini ruhumda hiç hissetmemiştim. Yoksa bunun da bir hikmeti var mıydı? Gece ve karanlık olsa olsa normal olmayan insanlarda böyle bir etki doğurabilirdi. Benim yaşımdaki bir erişkin için karanlıktan ürkmenin ne manası olabilirdi? Hiç kımıldamadan yatağın içinde öylece büzülmüş yatıyordum. Gece, karanlık ve yalnızlıkta insanoğlu nedense ruhunun bütün çarpıklığıyla kendine baş başa kalmış gibi hissediyordu. Belki de ürkütünün asıl sebebi buydu. O an aklıma başka bir şey takıldı. Acaba uyuyorsam aynı kabusu bir daha görür müydüm? Hayır diye mırıldandım içimden. Bugüne kadar aynı kabusu hiç üst üste iki kere görmemiştim. Herhalde bundan sonra da görmezdim. Bunun bir garantisi yoktu şüphesiz. Fakat bundan öncekileri anımsayarak en azından 4-5 gün sonrasına kadar rahat ve sakin bir hayat sürecektim. Nöbet araları 4-5 gün kadar uzuyordu. Gözlerim odanın karanlığına biraz daha alışmıştı şimdi. Yatak odamın içindeki eşyalar silik birer görüntü olarak şekilleniyordu yavaş yavaş. Tam karşımdaki gardırobu yan tarafta iki berjeri seçebiliyordum. Derya ışığı söndürdükten sonra ne kadar süreyle düşüncelerimle boğuştuğumu hesaplayamamıştım. Şimdi 10 dakika, belki de daha fazla zaman geçmişti. Bir ara yanımda yatan sevgilimin muntazam aralıklarla alıp verdiği nefesini duyarak bakışlarımı ona kaydırdım. Benim sakinleştiğimi görünce uykuya yenik düşmüştü yeniden. Ne de olsa gecenin ilerlemiş bir saatiydi. Uzun sarı saçları kuş tüyü yastığın üzerine dağılmış haldeydi. Odanın karanlığında saçlarının parlaklığını hissediyor ama çok hoşuma giden rengini ayırt edemiyordum. Sarılıp saçlarından öpmek istedim ama sonra hemen isteğimi dizginledim. Onu yeniden uyandırmamalı, uykusunu bozmamalıydım. Uyuyabilecek miydim acaba? Bu gece eskilere kıyasen en kötü kabusu görmüştüm ve hala tam olarak etkisinden kurtulamıyordum. Gözlerimi yumdum. Uyumaya gayret etmeliydim. Her kabus sonrası olduğum gibi bedenime müthiş bir yorgunluk çöküyordu. Sanki hayalimde yarattığım o berhaneye sevgilimi kurtarmak için gerçekten koşmuşçasına bütün alelerim sızlıyordu. Utanmasam, gençliğimde atletizm yaparken sağ baldırıma musallat olan krampın yeniden tutacağını düşünecektim. Ayrım sonu, sayfa 16.